Ayrım 6.
Kentlerimizde de kız erkek arkadaşlığı göründüğü kadar serbest ve açıktan onaylanan bir ilişki biçimi değildir. Kızların çoğu bir erkek arkadaşıyla parkta dolaşmayı bile gizli yapmak zorunda kalabilir. Duyulursa ailesine hesap vermek, evde tatsızlık çıkmasını, sorgu suali göze almak zorunda kalır. Cinsel özgürlük, cinsel devrim. 1960'lardan başlayarak cinsel konular ortalığa döküldü. Cinsellik, çıplaklık, gazetelerin, dergilerin, filmlerin, TV ve video kasetlerinin en gözde konusu olup çıktı. Birçok ülkede seks fuarları açıldı. Cinsel yaşamı sergileyen ve milyonlarca satan seks dergileri ortalığa döküldü. Hiçbir sınırlama tanımayan cinsel özgürlük yaşamın tek amacıymış gibi sunuldu. Eskinin cinselliği yok sayan anlayışına bir tepki olarak gelişen bu cinsel yaşam çığırtkanlığı özellikle gençlik kesiminin davranışını etkiledi. Cinsel devrim, sexual revolution olarak nitelenen bu akım mutluluğun tek aracı olarak reklam edildi. Cinsel istekler ve tutkular insan ilişkilerinden ve sevgiden ayıklanarak sergilendi. Cinsel yaşamda sorumsuzluk, bencillik ve sınırsızlık dolaylı olarak özendirildi. Bununla birlikte evlilik kurumu cinsel doyumun sağlandığı bir yer olarak değil, cinsel istekleri körelten bir ilişki olarak gösterildi. Bilimsel kılıfa büründürülerek pazara çıkarılan yeni cinsel anlayış aydınlar arasında bile yandaş bulabildi. Cinsel dürtülerin ruhsal yaşamdaki önemini ortaya koyan S. Freud'un görüşleri çarpıtıldı. Cinsel dürtüler tam doyuma ulaşınca bütün ruhsal hastalıkların ortadan kalkacağı gibi yanlış görüşler ortaya atıldı. Ruhsal bunalımların önemli bir bölümünün kişinin cinsel çatışmalarından kaynaklandığı doğrudur. Kişinin ruhsal sağlığı ile cinsel yaşamı arasında yakın bir ilişki olduğu da gerçektir. Ancak hiçbir kurala uymadan cinsel yaşam süren kişilerin ruh sağlıklarının yerinde olduğu söylenemez. Sağlıklı yaşam, kişinin cinsel dürtülerini dizginsiz olarak doyurmasıyla gerçekleşemez. Bunun tersine cinsel duygularını yatsıyan bir kişi de sağlıklı değildir. Birinci kişi çevresiyle uyumsuzluğa düşer. İkincisi ise kendi içinde bunalımlıdır. Amaç bu iki uç arasında bir denge kurmaktır. Kişi suçluluk duygusu çekmeden cinsel isteklerini doyurabilmeli, ilişkilerinde uyumlu kalabilmelidir. Başka bir deyişle cinsel doyum ancak sevgi ve sevecenlikle birleştiği zaman ruh sağlığının göstergesi olur. Cinsel devrim ya da cinsel özgürlük akımının 1980 yıllarında başlaması nedensiz değildir. Bu dönem refahın arttığı, kadınların iş yaşamına daha büyük oranda katılarak ekonomik bağımsızlık kazandığı ve gebelik önleyici yöntemlerin bulunduğu dönemdir. Bu yıllarda bu gelişmelere koşut olarak boşanmalarda, nikahsız evliliklerde artış oldu. Yazarlar, psikologlar ve ruh hekimleri ruhsal ve cinsel doyumu yaşamın en önemli konusu olarak işlemeye başladılar. Öyle ki, evlilik kurumunu ortak intihar sözleşmesi olarak niteleyen yazarlar türedi. Onlara göre evlilik getirdiği kısıtlamalar nedeniyle eşlerin ruhsal gelişmelerini, kişisel doyumlarını, self-fulfillment, kendilerini gerçekleştirmelerini, self-actualization engelleyen çağ dışı bir kurumdur. Cinsel dürtünün her türlüsü, sapık eğilimlerin hepsi hiçbir kısıtlama olmadan doyurulmalıdır. Böylece cinsellik, zevk ilkesine göre yaşama ve özseverlik, yaşam felsefesi olarak öne çıktı. Paylaşma, sevgi alışverişi, özveri gibi erdemler gözden düştü. Uyuşturucular doyasıya, dolu dolu yaşamanın ve cinsel doyumun araçları olmaya başladı. Bu çılgınca yaşam biçimi artan refahın, zenginliğin bir yan ürünüydü ve kalıcı olamazdı. Tarihin birçok refah döneminde de Roma İmparatorluğu'nda olduğu gibi cinsel kurallarla gevşeme ve sorumsuz yaşam anlayışı görülmüştü. Cinsel devrimin bir sonucu özellikle ABD'de ve Avrupa'da gençler arasında evlilik öncesi cinsel yaklaşma ve birleşmelerin artması oldu. Kızların 15 yaşından önce %35'inin, 18 yaşından önce %40'ının cinsel deneyimi vardır. Cinsel ilişki deneyimini geçirenlerin dörtte birinin de gebe kaldığı saptanmıştır. Buna göre her 10 Amerikalı kadından biri lise yıllarında gebe kalarak evlenmek zorunda kalmakta ya da evlilik dışı doğum yapmaktadır. 1967-1975 yılları arasında evlilik dışı doğumların iki katına çıktığı görülmüştür. Liseli kızların okulu bırakmalarının başlıca nedeni de gebeliktir. 20 yaşından önce yapılan zoraki evliliklerin kısa sürede boşanmalarla bitişi de başka bir kötü sonuçtur. Amerikan toplumunda bir kızın 16-18 yaşına kadar erkek arkadaşı olmayışı olağan dışı bir durum, bir uyumsuzluk belirtisi sayılmaktadır. Orada bir genç kızın kızlığını korumuş olması masumluğunun, saflığının kanıtı değil erkeklerce beğenilmemesinin bir göstergesidir. Genç kız arkadaşları arasında kız olmakla değil cinsel deneyimi olmakla övünmekte ve bu saygınlık belirtisi sayılmaktadır. Ana babalar salgın gibi yayılan bu cinsel gevşekliğe karşı seyirci kalmakta, sadece kızlarını istenmeyen gebeliğe karşı uyarmaktadırlar. Erkek arkadaşıyla buluşmaya giden kızlarına anneler gebelik önleyici hap almalarını hatırlatmaktadırlar. Bir Türk ailesi kızlarını Amerika'nın tanınmış yatılı liselerinden birine yerleştirmek istemişti. Okulun müdüresi her türlü araç gereçle donatılmış okulu ana babaya gezdirdikten sonra şöyle konuşmuştu. Okulumuzda en çağdaş, en ileri eğitimi uyguluyoruz. Okulumuzu bitirenler diledikleri üniversiteye girebilirler. Ancak sizi uyarmak isterim. İki şeyden sorumluluk almayız. Okulumuzda uyuşturucu kullanımı ve cinsel birleşmeleri önleyemiyoruz. 1953 yılında yapılan geniş bir araştırmada 25 yaşından küçük olan kadınların %30'unun evlilikten önce cinsel birleşme deneyimi geçirdikleri saptanmıştı. Oysa 1973'te yapılan benzer bir araştırmada 25 yaşın altındaki bekar kadınların %75'i cinsel birleşmeyi denediklerini bildirmişlerdir. Gene bu araştırmada erkeklerin %20'si, kızların da %10'u 18-24 yaşlarında eşcinsel bir deneyimleri olduğunu söylemişlerdir ki bu Kinsey raporunda belirtilen orana uymaktadır. Gençler arasında karı koca olarak nikahsız yaşayanlar artmıştır. Bir araştırmada üniversite gençlerinin %60'ı bu çeşit birlikte yaşamayı onayladıklarını söylemişlerdir. %34'ü de evlilik kurumunun işlevini yitirdiğine inanmaktadırlar. Cinsel devrimin bir sonucu da kürtajın tüm ülkelerde serbest bırakılmış olmasıdır. Kadın haklarının artması, eğitim düzeyinin yükselmesi, kadınların gittikçe artan oranda iş yaşamına katılarak ekonomik bağımsızlık kazanması cinsel özgürlük akımını hızlandırdı. Özgür cinsel ilişkiler kadın erkek eşitliğinin göstergesi olmaya başladı. Öte yandan gebelik önleyici yöntemlerin geliştirilmesi cinsel birleşmeye engel olan korkuların kalkmasında en önemli etken oldu. Özellikle evliliğe karar vermiş gençler arasında cinsel perhiz geleneği yıkılmıştır. Böylece evlilikten önce erkeklerin bir ayrıcalığı sayılan cinsel birleşme kızların da hakkı sayılmaya başlamıştır. Gençlerin sevişerek, anlaşarak eş seçmeye başlamasıyla toplumumuzda da kızlarla erkekler arasında daha kolay yakınlaşma olmakta, bu nedenle cinsel birleşmeler artmaktadır. Cinsel birleşmeye gene de kızların erkekler kadar gönüllü olmadıkları bir gerçektir. Sevdiği erkeği kırmamak için isteğine karşı çıkmayan pek çok kız, geldiği aile ve yetişme ortamına göre değişik ölçülerde suçluluk duygusuna kapılmaktadırlar. Kızlar üzerinde dinsel ve aile baskısının sürmesi, cinsel özgürlüğün özgürleşmenin hızını kesen bir etkendir. Toplumumuzda evlilik dışı gebelik ve doğumlar çok azdır. Böyle bir durum bir genç kızın başına gelebilecek en utanç verici olay, en büyük felaket tüm aile için bir yüz karasıdır. Kız erkek arkadaşlığının bile ancak büyük kentlerde doğal karşılanmaya yeni yeni başlandığı düşünülürse kız erkek yakınlaşması toplumun büyük bir kesiminde hala ayıplanan ve yasaklanan bir davranıştır. Gizli buluşmalar istenmeyen bir gebeliğe yol açarsa iki gencin çabucak evlendirilmesiyle olay kapatılır. Bu tartışmadan cinsel tutum ve davranışların evrensel doğru ve yanlış kalıpları olmadığı sonucu çıkar. Gerçekten cinsel anlayış ve davranışlar kültürden kültüre büyük değişmeler gösterir. Ayrıca en yavaş değişen değer yargıları cinsellikle ilgili olanlardır. Bunda özellikle dinin etkisi büyüktür. Avrupa ülkelerine cinsel özgürlük eşit hızda yayılmamıştır. Örneğin İtalya, Fransa ve İrlanda gibi Katolik ülkelerin tutuculuklarında az bir değişim olmuştur. Tüm Müslüman ülkelerde ise kadının toplumdaki yeri çok aşağı olduğu için cinsel özgürlük sadece erkeklere tanınan bir haktır. Aslında cinsel özgürleşme kadının özgürleşmesi demektir. Yoksa erkekler her çağda, her yerde kendi cinsel özgürlüklerini bir ayrıcalık olarak koruya gelmişlerdir. Cinsel yaşam insancıl değerlerden ayrı düşünülemez. Cinsellik, sevgiyle bütünleştiği zaman mutluluğu sürekli kılabilir. Bunun dışında cinsel özgürlük arayışı bir doyumsuzluk belirtisidir. Çocukluğunda korkutulmuş, merakı bastırılmış, sorunları geçiştirilmiş, azarlanmış bir çocuk, cinselliği bir ayıplar ve yasaklar dünyası olarak öğrenecektir. Cinsel eğitimin baskın olduğu evlerde yetişenler de cinsel isteklerin ahlaksızlık ve günah olduğuna inanarak büyürler ve bu duygudan sıyrılamazlar. Çocukluk saplantılarından kurtulamamış kişiler evliliklerinde uyumsuz olurlar. Bu nedenle cinsel eğitim, mutlu bir evlilik kurabilmek ve yaşatabilmek için de ruh sağlığı için de gereklidir. Time dergisinin Nisan 1984 özel sayısı cinsel devrimin bittiğini haber veriyordu. Artık aileye, romantik sevgiye ve cinsel yaşamda ölçülü davranmaya bir dönüş başlamıştı. Erkekler cinsel özgürlükten yakınmasalar bile bir bıkkınlık başlamıştı. Erkekler geleneksel olarak kadınlara cinsel doyum için yaklaşırlar. Kadınlar ise duygusal yakınlaşmaya ve sevgiye daha çok önem verirler. Cinsel yaklaşmayı bir amaç olarak değil, sevginin bir aracı ve evliliğe götüren yol olarak bakarlar. Cinsel özgürlük akımından bu nedenle kadınlar daha zararlı çıktılar. Çoğu kez yüzüstü bırakılan, umudu kırılan kadın oldu. Her gün değişik bir eşle yatağa girmek, kadın erkek herkese bir süre sonra anlamsız gelmeye başladı. Bu tür ilişkiler bağlılık ve sevgiyle sonuçlanmadığı için kişilerde bir boşluk duygusu yaratmaya başladı. 1970'lerde başlayan ekonomik durgunluk ve cinsel kökenli bulaşıcı hastalıkların yayılması da cinsel devrimin sonunu getirdi. Time dergisine göre gençler romantik sevgiye dönüş yaptılar. Cinsel istekleri sevgi ve yakınlaşmanın bir sonucu ve bütünleyicisi olarak görmeye başladılar. Bu da olumlu bir gelişmedir. 5. Gençlikte arkadaşlık. Gençlik çağı evden kopma ve topluma açılma çağıdır. Ergenliğe giren bir gence evi dar gelmeye başlar. Ana babanın öğütlerinden, eleştirilerinden ve karışmalarından usanan genç kendini dışarı atar. Çünkü soluk alabildiği, özgür davranabildiği tek yer evin dışıdır. Evle bağları gevşeyen genç kendini boşlukta bulur. Kendi bir bağımsızlık arayan, aynı kaygıları paylaşan, benzer bocalamayı yaşayan yaşıtlarına katılır. Evinde anlaşılamadığını, değer verilmediğini, çocuk gözüyle bakıldığını sanan genç için arkadaş kümesi bir kurtuluş, bir sığınaktır. Hiç kuşkusuz arkadaşlık erken çocuklukta başlayıp gelişen bir ilişkidir. İlkokul yıllarında arkadaş edinemeyen bir gencin ergenlikte birden arkadaş topluluğuna karışması olanaklı değildir. Arkadaşlık yüzme gibi ne kadar erken başlarsa o denli kolay gelişen bir yetenektir. En sağlıklı bir ailenin bile çocuğa veremeyeceği tek şey arkadaşlıktır. Aile ancak çocuğa uygun oyun ve arkadaşlık ortamı yaratarak yardımcı olabilir. Arkadaşsızlığın yarattığı yalnızlık ve eksiklik duygusunu aileden gelen sevgi gideremez. Gencin sıkı arkadaşlık kurmadan topluma açılması düşünülemez. Bu bakımdan arkadaşlık ilişkileri toplumsal ilişkilere öncülük eder. Arkadaşlarca aranmak, beğenilmek ve benimsenmek benlik saygısının önemli bir koşuludur. Genç bu ilişkilere girerek zekasıyla, spor ve sanat yetenekleriyle kendini kanıtlar. Yardımlaşarak, paylaşarak, duygusal alışverişe girerek dostluk bağları kurar. Kendi kişiliğini sınar, dener ve geliştirir. Çünkü arkadaşlar gence kendi kişiliğini yansıtan ayna yerine geçer. Kendini tanır ve tanıtır. Toplumsal becerilerini geliştirir, insanlarla geçinmeyi öğrenir, işbirliğine girer. Arkadaş kümesine giren genç artık tek başına bir birey hem de topluluğun eşit bir üyesidir. Kısacası genç erişkin dünyasına adım atmaktadır. Arkadaşlık kurabilmek ve sürdürebilmek başlı başına bir başarı, ruh sağlığının bir ölçüsüdür. Ailesine bağımlı, güvensiz ve sıkılgan bir çocuk okulda başarılı olabilir ama arkadaşlık kurmada çok yetersiz kalabilir. Gençlik çağında gençlerin ruh hekimlerine başvurma nedenlerinin başında arkadaşsızlık yakınması gelir. Kız erkek arkadaşlığına girebilmek için önce kendi cinsinden yaşıtlarıyla arkadaşlık kurabilmek gerekir. Bu bakımdan arkadaşsızlıktan yakınan ya da hiç arkadaş aramayan bir gencin önemli sorunları olduğunu duraksamadan söyleyebiliriz. Toplumsal yaşamda kendi kendine yetebilmek olanaklı değildir. Bu nedenle evinden çıkmayan, uğraşlarıyla oyalanan bir genç, evden ayrılma günü geldiğinde çok bocalar, uyumsuzluk belirtileri gösterebilir. Kötü arkadaşlara uymadığı, dersinden başka bir şey düşünmediği için oğlundan, kızından hoşnut olan aileler vardır. Bu hiç de sevinilecek bir şey değildir. Bu çağda gencin derslerini gevşetme pahasına, spora ve arkadaşlığa yönelmesi olumludur. Oğluna ya da kızına arkadaşça davrandığını, arkadaş eksikliğini duyurmadığını söyleyen ana babalara da rastlanır. Böyle bir ilişki aslında bağımlı bir ilişkidir, gerçek arkadaşlık ilişkisi değildir. Arkadaşlık çeşit çeşittir. Sıra arkadaşlığı, sınıf arkadaşlığı, komşuluk ve mahalle arkadaşlığı, takım arkadaşlığı, toplu arkadaşlık ve teke tek arkadaşlık vardır. Kimi genç herkesle barışıktır, herkesle arkadaşlık edebilir. Kimi genç de tek bir arkadaşa bağlanıp onunla yetinir. Bencil arkadaşlık diyebileceğimiz bu tür ilişkide üçüncü bir kişiye yer yoktur. Arkadaşlığın sevgi ilişkisinden ayrımı da buradadır. Kız erkek ilişkisi özel, ikili bir ilişkidir. Üçüncü kişinin katılması bu ilişkiyi yıkar. Oysa olgun arkadaşlık ilişkilerinde başka arkadaşlara da yer vardır. Arkadaş kümeleri, peer groups, çocukluk çağında da vardır. Ancak ilkokul yıllarında görülen kümeler daha yüzeysel ve oyun ilişkisiyle sınırlıdır. Bu kümelerin bir özelliği de yalnız erkeklerden veya kızlardan oluşmasıdır. Tek cinsli yaşıt kümelerinde karşı cinsten arkadaşa yer verilmez. Ergen kümesinin özelliği karşı cinse ortak ilgi ve yaklaşma eğilimi olmasıdır. Köylerde ve küçük kentlerde ayrı kümeleşme, büyük kentlerde de kız erkek karışık kümeleşmeleri görülür. Ancak daha sık oluşan kümeler genç erkeklerin kendi aralarındaki kümeleridir. Her kümenin oluşması değişiktir. Kümeler gençlerin rastgele bir araya geldikleri topluluklar değillerdir. Onları bir arada tutan ortak özellikler vardır. Her genç istediği kümeye kolayca giremez çünkü kümenin yazılı olmayan yasaları vardır. Sosyal psikolojinin kurucularından sayılan Dr. Muzaffer Şerif'e göre arkadaş kümesinin bir işleyişi, kalıplaşmış değerleri, amaçları ve ilişki düzeni vardır. Bu küme bir önder, değişik roller almış üyelerden oluşan toplumsal bir örgüttür. Küme içinde bir dayanışma, birlik, iş bölümü ve üyelerden ayrı beklentiler vardır. Kümeden çıkmak kolay, girmek zordur. Ancak hiçbir genç önemli bir neden olmadan kümenin dışında kalmak ya da kümeden atılmak istemez. Çünkü belli bir kümenin üyesi olmak bir saygınlık göstergesidir. Küme aynı zamanda gencin geldiği toplumsal sınıfın bir uzantısıdır. Varlıklı ve yüksek eğitimli ailelerin çocukları genellikle aynı kümelerde toplanırlar. Ne kadar yetenekli olsa da alt sosyoekonomik sınıftan bir genç aralarına giremez. Bu da arkadaş kümelerinin yazılı olmayan başka bir yasasıdır. Başka bir deyişle ortak yönleri çok olan gençler kümeleşirler. Bu kuralı bozan tek arkadaş topluluğu belki de bir spor dalında oluşan takımlardır. Takımda ortak ölçü spor becerisi olduğu için öteki özellikler ikinci sıraya geçer. Muzaffer Şerif'e göre arkadaş kümesi genç için bir danışma ortamı, reference group ve davranışlar için yol gösterici bir kaynak görevi yapar. Genç kendini ve başkalarını bu toplumsal örgüt içinde değerlendirir. Küme üyeleriyle özdeşim yapar, onların tutum ve davranışlarını benimser. Kümeden edindiği görüşleri kendi görüşü gibi evinde savunur. Argolarını, giyim kuşamlarını olduğu gibi benimser. Erişkinlere de ne denli aykırı gelse de gençler arasında yaygın olan kılık en uygun modadır. Örneğin bu kümelerde kravat takan bir üye bulunmaz. Erişkinler kravatlı bir gence efendi gözüyle bakarlar, oysa aynı genç arkadaşların alayından kurtulamaz. Bir baba oğlunun kravat taktığını görünce şaşarak sormuştu. Hayrola, gençler arasında kravat modası mı başladı? Genç gülerek, hayır baba, bu akşam kıyafet bolasına gidiyoruz da demişti. Arkadaş kümesinin genç üstündeki etkileri daha da güçlü olabilir. Kendisi kopya çekmeyi yanlış bulan bir genç arkadaş hatırına kopya verebilir. Kümenin çoğunluğu hadi şu bahçeye girip biraz meyve yiyelim derse gencin kümeye karşı çıkması zordur. Mızıkçılık küme içinde önemli bir suçtur. Korkak sen de dedikleri zaman genç üst benliğine aykırı gelse de çoğunluğa uyar. Başka bir deyişle kümede kişinin değil kümenin üst benliği baskın çıkar. Bunun gibi kümenin onuru söz konusu olduğu zaman gençler saçma kavgalara bile girişirler. Dövülen bir arkadaşlarının öcünü almak için dayak yemek pahasına kavgaya tutuşurlar. Bu işte yokum diyebilmek için ya kümenin güçlü bir üyesi olmak ya da küme dışında kalmayı göze almak gerekir. Küme içinde kalabilmek için gencin şaka kaldırabilmesi, el şakalarına katlanması gerekir. Kimi gençler küme içinde edilgin bir izleyici gibi kalırlar. Hatta kümenin şamar oğlanı durumuna düşerler. Ancak genç gene de bir yere bağlı olmak, arkadaşsız kalmamak için durumu kabullenir. Benliğindeki eksikliği kümeye bağlılığından destek alarak gidermeye çalışır. Kimi genç ise kümeyi yönlendirecek güçtedir. Önderlik nitelikleri ilk önce arkadaş topluluklarında ortaya çıkar. Erkeklerden oluşan genç kümelerinde hiç kuşkusuz en sık konuşulan konulardan biri de cinsel konulardır. Doğru veya yanlış en yoğun cinsel eğitimin verildiği yer arkadaş kümeleridir. Açık saçık resimli dergiler, kitaplar elden ele dolaşır. Kız erkek ilişkileri orada tartışılır. Birlikte kız tavlamak için gençlerin çoğunlukla gezindikleri yerlerde hava atılır, okul birlikte asılır, falan pizzacıda filan hamburgercide toplanılır. Maçlara birlikte gidilir, gece bir yerde buluşmak için karar verilir. Böyle bir buluşmaya gidememek ya da evden izin alamamak gencin saygınlığına gölge düşürür. Bu nedenle evde büyük gürültü kopar. Arkadaş kümesinin genç üstündeki etkisi arttıkça ana babaların da tedirginliği artar. Ana babalar derslerin aksamasını, haylazlığını, başına buyruk davranışını hep arkadaş topluluğunun kötü etkisine bağlarlar. Çünkü baba dizginlemeye kalktıkça genç, Ahmet'in babası izin veriyor ama diye karşılık vermektedir. Ana babaların sandığının tersine bir genci arkadaşları ayartmaz, çoğunlukla genç kendi eğilimine uyan gençleri arar bulur. Okuldan sık sık kaçan gençlerin ortak bir özelliği vardır. Hepsi de okulda başarısız olan gençlerdir. Örneğin bir gencin arkadaşı "Hadi evden kaçalım" dedi diye durup dururken ona uyup evden kaçması düşünülemez. Genel bir kural olarak gencin ailesiyle çatışması, büyüdüğü oranda arkadaş kümesinin ayartıcı etkisine kapılma olasılığı artar. Başka bir deyişle ana babasına baş kaldıran, onların uydusu olmaktan kurtulmaya çalışan genç, arkadaş kümesinin uydusu olup çıkar. Kendi kişiliğini evde kanıtlamaya çalışır ama küme içinde aşırı uyuşumcu, konformist olur, kümenin kimliğine sığınır.